Ayrım 126 sayfa 395. Batı devletleriyle münasebetler. Bu arada Batı devletlerini iki safta görmek gerekir. Bir safta Almanya ve İtalya olmak üzere revizyonist devletler, diğer safta İngiltere-Fransa bloku. Bu iki kanat arasında 1934'te hatta 1 Aralık bir anlaşma ihtimali dahi belirmişti. Fakat olmadı. Atatürk'ün bu devrede İtalya'ya karşı siyaseti daima kuşkulu olmuştur. İtalya'da Mussolini'yi İyi bir hükümet adamı fakat fena bir devlet adamı olarak görüyordu. Olayların gelişmesi ve Mussolini'nin akıbeti Atatürk'ün bu görüşünü doğrulamıştır. 1930'dan sonra İtalya ile esaslı yeni anlaşmalara girilmiş değildir. Gerçi arada İsmet Paşa'nın İtalya'yı Mussolini'yi ziyareti gibi yaklaşma gösterileri oldu. Ama İtalya-Türkiye münasebetleri daima soğuk ve kuşkulu kaldı. Almanya'ya gelince, Almanya ile Türkiye arasında iktisadi münasebetlerin yoğunluğundan gelen çok sıkı ilişkiler vardı. Ve Hitler Almanyası ile Türkiye hiçbir konuda siyasi çatışmalara kaymadılar. Bu sebeple Alman-Türk münasebetleri iktisadi yakınlığın gerektirdiği hava içinde İkinci Dünya Harbi'ne kadar gitti. Fransa'ya gelince, bütün 19. asır boyunca ve Birinci Dünya Harbi'ne kadar Türk aydınlarının ve hükümetin en yakın bağlı kaldığı Fransa, Birinci Dünya Harbi'nden sonra Türkiye'de bütün prestijini kaybetti ve bunu Fransa adeta isteyerek kabul ediyormuş gibi davranışlar gösterdi. Onun için 1923-1930 arasında olduğu gibi 1930-1938 arasında da dış siyasetimizde Fransa adeta yok sayılabilir. Bu durumu değiştiren tek hadise Hatay meselesi dolayısıyla Suriye'nin mandateri olan Fransa ile ister istemez giriştiğimiz ilişkiler oldu. Onun dışında Fransa'nın Türkiye varlığında ne siyasi ne de iktisadi bir etkisi yoktu. Hatay meselesi. Atatürk'ün son yıllarında Hatay, onun büyük davalarından biri oldu. Hatay meselesi neydi? Bu davayı şöyle özetlemek mümkündür. Hatay, Atatürk'ün eski İskenderun Sancağı bölgesine verdiği isimdir. 31 Ekim 1918'de mütareke imzalanırken, İskenderun ve Hatay Türk ordusunun elindeydi. Bu ordunun başında da Mustafa Kemal vardı. Mütareke sırasında Türklerin elinde bulunan toprakları, Misak-ı Milli sınırları içinde kalan topraklar olarak alan Mustafa Kemal'e ve yeni Türk devletine göre Hatay'ın Türk sınırları içinde kalması lazımdı. Halbuki mütarekenin imzasından sonra İngilizler hem de Mustafa Kemal'in mukavemet teşebbüslerine rağmen İskenderun'u işgal ettiler. O zamanki İstanbul hükümeti bu işgallere mukavemet edilmemesini istedi. Hatta Mustafa Kemal'i Yıldırım Orduları grubunu lağvederek İstanbul'a çağırdı. Fakat Mustafa Kemal'in ruhunda bu olaylar ve o topraklara karşı olan bağlılık daima yaşadı. Nitekim ilk fırsat ve imkan hissettiği zaman Hatay meselesini ortaya attı. Zaten Hatay'da Fransa'da bir türlü yerleşemedi. 1918-1921 arasında mahalli milis kuvvetlerinin Fransızlara karşı dayatışı devam etti. 1921'de Fransızlarla Ankara İtilafnamesi imzalanırken Hatay için bazı koruyucu esaslar konulmaya çalışıldı. Atatürk 1936'dan itibaren Hatay işiyle meşgul olmaya başladı. İstanbul'daki İskenderun ve Antakya Yardım Cemiyeti'nin adını Hatay Hakimiyet Cemiyeti şekline çevirdi. Hatay sınırında, parantez içinde dört yolda, aktif bir Hatay heyeti ve merkezi kurdu. Burada Hatay'ın Fransa'dan isteklerini ileri süren bir teklif yapıldı. Fransızlarla siyasi polemik başladı. Kendisi de o sene meclis açılış nutkunda, Fransızlarla aramızda askıda bulunan Hatay meselesini halletmek zamanı gelmiştir şeklinde bir beyanda bulundu. Çünkü 1936'da Fransız Başvekili Léon Blum, Suriye'ye istiklal verileceği şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Hatay Suriye'ye geçmeden işi halletmek lazımdı. Atatürk Hatay'a karşı daha aktif alakalar göstermeye başladı. Hatay 40 asırlık Türk vatanıdır şeklinde beyanlarda bulunuyordu. Antakya'da bir başkonsolosluk açıldı. Hatay dahilinde hareketler gelişti ve nihayet Hatay meselesi Milletler Cemiyeti'ne götürüldü. Ama iş nasıl olsa Fransa ile halledilebilecekti. Birleşmiş Milletler önce bir seçim ve sayım yaparak çoğunluğu tayin etmek istedi. O zaman Fransızlar mezhepler meselesi üzerinde oynamaya başladılar. Çünkü Hatay'da Aleviler olarak büyük bir nüfus kütlesi yaşıyordu. Ankara'nın Türk kabul ettiği bu kütleyi Fransızlar ayrı bir cemaat grubu olarak alıyorlardı. Bunun üzerine manevra maksadıyla bir kısım birliklerimizin güneye kaydırılmasına girişildi. Vaziyet gerginleşti. 10 Mayıs 1938'de, yani hastalığının artık hükmünü yürüttüğü bir sırada Atatürk, Mersin'e gelerek saatlerce süren geçit resminde bulundu. Nihayet ve çeşitli gelişmelerden sonra Fransa ile Önce bir askeri anlaşma yapıldı. Bunu Paris'te siyasi bir anlaşma takip etti. Ve Hatay'da tarafsız bir plebisit yapılabilmek için daha önce bir kısım askeri birliklerin Hatay'a girmesi kabul edildi. 5 Temmuz 1938'de bir kısım Türk birlikleri Hatay'a girdiler. 13 Ağustos 1938'de yapılan seçimde 40 mebustan 22'sini Türkler kazandı. Hatay Meclisi açıldı. Hazırladığı bir anayasa ile bir istiklal ve cumhuriyet ilan edildi. Hükümet iç işlerde serbest, dış işlerde Fransa'ya tabi olacaktı. Atatürk Hatay'da gelişmelerin bu safhasını hayatında gördü. Hatta Hatay'a ilk valimiz olarak tayin edilen Şükrü Sökmen Söer'den etrafıyla dinlediğime göre Hatay davasının son ve nihai çözüm şekli Savarona Yatı'nda Atatürk tarafından formüle edilmiştir. Her şey onu gösteriyordu ki Atatürk'ün Hatay davasına kendini verişi bilinenlerden çok daha derin, çok daha işlidir. Fakat ne yazık ki Hatay'ın ana vatana katılışını göremedi. Ama artık işin nereye varacağı belli olmuştu. Nitekim 30 Haziran 1939'da ve daha önce Fransa ile varılan anlaşmalardan sonra Hatay Meclisi ana vatana katılma kararı verdi. Ondan sonra Hatay, Türkiye'nin bir parçasıdır.